7. ayrım. Sayfa No. 38. Galina Petrovna yemek odasından seslendi. Ziyanı yok Viktor. İçeriye gel, bir çay iç. Masanın başına geçip oturdular. Ayçiçeği yağında yanan kandilin alevi her nefes alışlarında titriyordu. Kocaman beş gölge tavana doğru yükselmekteydi. Eski şişelerden kesilip yapılmış olan bardaklardaki çayın yeşilimsi bir rengi vardı. Galina Petrovna samimi bir tavırla "Viktor!" diye fısıldadı. Duyduğuma göre Sovyetlerin NEP örgütü birçok değişiklikler yapacakmış. Yani artık bu işin sonu yaklaşmış. Bundan sonra evleri ve apartmanları eski sahiplerine iade edeceklermiş. Bir düşün. Bunu çok emin bir yerden duydum. Kamenostrovski'deki evimizi biliyorsun. Bunu bir... Durumu bana kooperatifteki katip anlattı. Adamın partide bir kuzeni varmış. Onun için her şeyi biliyor tabii. Viktor bilgiçe düşüncesini açıkladı. Olabilir. Galina Petrovna da memnuniyetle güldü. Alexander Dmitrievich bardağına tekrar çay koydu ve şekere baktı. Biraz durakladıktan sonra karısına baktı ve çayını şekersiz içti. Yaşlı adam iyice somurtmuştu. Durum hiç de iyi değil. Gizli polis örgütüne ÇEKA yerine GPU diyorlar. Fakat yine de bu aynı şey. Bugün dükkanda ne duydum biliyor musunuz? Sovyetlere karşı bir ayaklanma olacağını sezmişler. Bu yüzden de düzinelerle insanı tutuklamışlar. İhtiyar Amiral Kovalenski'yi de götürmüşler. Hani savaşta kör olan amirali. Adamı mahkeme etmeden kurşuna dizmişler. Viktor, bunlar hep söylenti diye mırıldandı. İnsanlar her şeyi abartmayı seviyorlar. Galina Petrovna atıldı. Neyse, artık erzak temini de biraz kolaylaştı. Bugün aldığım mercimekler çok lezzetliydi. Lidya da, ben de bugün bir kilo aktar aldım dedi. Alexander Dmitrievich de söze karıştı. Ben de yarım kilo domuz yağı aldım. Kira ile Viktor gitmek üzere ayağa kalkınca Galina Petrovna onları kapıya kadar geçirdi. Viktor, çocuğuma göz kulak olursun değil mi yavrum? Son günlerde sokaklar hiç de tekin değil. Dikkatli olun. Sakın yabancılarla konuşmayın. Etrafta öyle acayip tipler var ki. Araba ıssız sokaklardan sarsılarak geçiyordu. Geniş, dümdüz ve boş kaldırımlar gri renkli buzdan kanallara benziyordu. Kaldırımlar yüksek direklerdeki lambaların ışığı altında pırıl pırıl parlıyordu. Zaman zaman bu boş kaldırımlarda siyah bir gölge görüyorlardı. Çok kısa bir etek giymiş olan kadın sıkı sıkı bağlı potünleriyle gidiyordu. Kadının kısa şişman bacakları iyice ortadaydı. Sonra bir yel değirmeninin gölgesini andıran bir karaltı göründü. Bir denizci ayçiçeği çekirdeği kabuklarını tükürüp kollarını sallayarak yalpalaya yalpaya ilerledi. Ağır bir kamyon arabanın yanından geçti. Kamyonda süngülü askerler vardı. Kira onların arasında duran beyaz yüzlü bir adamı seçer gibi oldu. Zavallının gözleri korkudan büyümüştü. Bu arada Viktor hala konuşmaktaydı. Ne olursa olsun kültürlü modern bir insan kişisel kanılarının etkisi altında kalmamalıdır. Objektif bir görüş zamanımızın bu müthiş tarih dramını sezebilecek ve bu anın insanlık için ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır. Kira saçma diye cevap verdi. Kitlelerin varlığı eski ve pis bir gerçektir. Onlar yaşadıklarını zaman zaman hissettirirler. Bu sefer bunu daha da kötü bir şekilde hissettirdiler. Hepsi bu kadar. Viktor itiraz etti. Bu bilimsel bir yanı olamayan rastgele bir düşünce. Kira, sonra heykellerin estetik değerinden, modern baleden ve eserleri parlak beyaz kaplı küçük kitaplar halinde yayınlanan yeni şairlerden söz etmeye koyuldu. Viktor en son çıkan şiirlerle son sosyoloji eserlerini daima masasının üstünde bulunduruyordu. Bunun dengeyi sağladığını söylüyordu. En sonunda Kira'nın elini tutarak en sevdiği şiiri tekrarladı. Bunu günün modasına uyarak ifadesiz ve tek düze bir sesle okumuştu. Kira elini çekip sokak ışıklarına baktı. Araba rıhtıma doğru saptı. Genç kız artık nehir boyunca gittiklerini anlamıştı. Kapkaranlık gökyüzü sanki bu soğuk ve boşluğa düşmüş gibiydi. Arada sırada bu boşluğun üstünde gümüş rengi dalgalar beliriyordu. Diğer tarafta da malikanelerin heykelleri, duvarları ve büyük mermer vazoları karanlıkların içinde belli oluyordu. Malikanelerde hiç ışık yoktu. Atların parke taşlarına vuran nalları boş odalarda yankılanıyordu. Viktor arabayı yaz bahçesine gelince gönderdi. Kimsenin süpürmediği ölü yapraklara basarak yürüdüler. Bu meşhur parkın viran sessizliğini bozacak ne bir ışık ne bir ziyaretçi vardı. Eski ulu beşeler parkı tamamıyla şehirden ayırıyordu. Bu nemli, hışırtılı karanlık yosun kokuyordu. Parkın geniş yollarının iki tarafında heykeller ve kuru yapraklar vardı. Viktor bir mendil çıkarıp çiğden ıslanmış eski bir bankı sildi. Burnu kırılmış olan bir Grek tanrıçası heykelinin altında oturdular. Bir yaprak ağır ağır düştü ve elsiz kolun kıvrımına takılıp kaldı. Victor kolunu uzatarak Kira'nın omzuna sarıldı. Genç kız yana çekildi. Victor eğilip kıza sokuldu ve içini çekerek onu yalnız görebilmek için sabırsızlanmış olduğunu fısıldadı. Şimdiye kadar aşkı denediğini anlattı. Evet, bir sürü maceraya atılmıştı. Kadınlar kendisine çok iyi davranmışlardı fakat o daima mutsuz olmuş ve idealindeki kadını aramıştı. Anlayabileceği kadını beklemişti. Duygulu kalbi henüz uyanmamış, aşkı ve hayatı bilmeyen, toplum kurallarına bağlı bir sevgili istiyordu. Kira biraz daha yana kaydı ve konuyu değiştirmeye çalıştı. Victor içini çekerek, "Kira, sen hiç aşkı düşünmedin mi?" diye sordu. "Hayır, düşünmedim. Düşünecek de değilim. Bu kelimeyi de hiç sevmiyorum. Artık bunu öğrendin. Haydi eve dönelim." Kira ayağa kalkınca genç adam onun bileğini yakaladı. "Hayır, gitmiyoruz. Daha vakit gelmedi." Genç kız başını çekince Victor'un dudakları kızın yanağına dokundu. Kira birdenbire Victor'un elinden kurtuldu ve sert bir hareketle onu kenara itti. Sakin bir tavırla "İyi geceler Victor," dedi. "Ben eve yalnız döneceğim." Victor şaşkın şaşkın ayağa kalkarak kekeledi. "Kira, çok üzgünüm. Seni evine götüreyim. Yalnız döneceğimi söyledim." "Bunu yapamazsın. Bunun imkansız olduğunu biliyorsun. Çok tehlikeli bir şey bu. Bu saatte bir kızın tek başına sokaklarda dolaşması imkansızdır." "Korkmuyorum ben." Kira yürüyünce Victor da peşinden gitti. Yaz bahçesinden çıktılar. Issız rıhtımda bir yedek asker parmaklığa dayanmış, durgun bir tavırla suya vuran ışıkları seyrediyordu. Kira, "Beni yalnız bırakmazsan şu askere gidip beni rahatsız eden bir yabancı olduğunu söyleyeceğim," diye mırıldandı. "Ben de yalan söylediğini anlatırım. Bunu belki yarın ispat edebilirsin. Fakat bu gece ikimiz de hapishanede kalırız." "Pekala, git söyle bakalım." Kira yedek ere yaklaştı. "Affedersiniz yoldaş." Birdenbire Victor'un dönüp uzaklaştığını gördü. "Moika'ya hangi yoldan gideceğimi bana söyler misiniz?" Kira Petrograd'ın caddelerinde tek başına gidiyordu. Sanki bu yollar terk edilmiş bir sahne dekoruna aitti. Pencerelerde hiç ışık yoktu. Damların üstünden bir kilisenin kulesi görünüyordu. Bulutların arasında kalan kule hareketsiz gökyüzüne ağır ağır ilerler gibiydi. Sanki biraz sonra aşağıdaki caddeye düşüverecekti. Kilitli bahçe kapılarının ardında yanan lambalar tütüyordu. Parmaklıklı göz deliklerinden bakan gece bekçileri yalnız başına giden kızı süzüyorlardı. Askerler Kira'ya yan yan bakıyorlardı. Uyuklamalarına rağmen yine de kızdan şüphelenmişlerdi. Ayak seslerine uyanan bir arabacı Kira'yı gideceği yere kadar götürmeyi teklif etti. Bir denizci ardından gitti. Fakat Kira'nın yüzündeki ifadeyi görünce hemen fikrini değiştirdi. Kira yaklaşırken bir kedi sessiz sedasız bir bodrum penceresinden içeriye girip kayboldu. Genç kız bu ölü şehirde hayat dolu bir caddeye saptığı sırada vakit gece yarısı çoktan geçmişti. Kira kasvetli binaları aydınlatan perdeli ve ışıklı pencereleri gördü. Camlı dış kapılar da aydınlıktı. Karanlık damlar sanki siyah gökyüzüyle kaynaşmıştı. Fakat binalarda ışık vardı. Kira durdu. Bir gramofon çalıyordu. Işıklı bir pencereden gelen ses derin sessizliği bozuyordu. Bu kırılan kadehlerin şarkısıydı. Bu isimsiz, umudu belirten şarkı genç kızı korkuttu. Çünkü bu şarkı birçok şey vaat ediyordu. Fakat Kira, onun neler vaat ettiğini bilememekteydi. Hatta şarkının bir şey vaat ettiğinden bile emin değildi. Bu, bütün vücudunu saran bir his, acı bir histi. O tiz notalar birbirini izledi. Sanki küstah bir ayak kristal şampanya kadehlerine vuruyordu. Bulutların arasından görünen gökyüzü de pırıltılı bir tozla kaplanmıştı adeta. Bu tıpkı kırılan kristallerin parçalarına benziyordu. Biri yüksek sesle gülerken müzik de bitti. Çıplak bir kol uzandı ve pencerenin perdesini örttü. O zaman Kira yalnız olmadığını fark etti. Dudakları kızıla boyanmış, yüzleri pudradan bembeyaz kesilmiş, kırmızı eşarplı ve kısacık etekli kadınları gördü. Yüksek topuklu putünler sıkı sıkı bağlandığı için kadınların bacak etleri boğum boğum olmuştu. Kira bir adamın kadınlardan birinin kolunu tuttuğunu gördü. Sonra ikisi birden camlı bir kapıdan girerek gözden kayboldular. Kira nerede olduğunu anlamıştı. Ani bir hareketle döndü ve sinirli sinirli köşeye kadar gitti. Sonra tekrar durdu. Adam uzun boyluydu. Yakasını kaldırmış, kasketini gözlerine doğru indirmişti. Ağzı sakin ve sertti. Bu dudaklar adamların öldürülmesini emreden bir babanınki kadar haşin ve küçümsemeyi belirtiyordu. Gözleri de idama gönderdiği adamları seyredebilecek kadar merhametsizdi. Kira bir direğe yaslanarak genç adamın yüzüne baktı ve gülümsedi. Genç kız düşünemiyordu. Sadece gülümsüyordu. Şaşırmıştı. Farkına varmamasına rağmen genç adamın kendisini aynı şekilde tanımasını istiyordu. Adam durup kıza baktı ve iyi geceler dedi. Mucizelere inanan Kira cevap verdi, iyi geceler. Genç adam yaklaştı, gözlerini kısarak kızı süzdü. Gülümsüyordu. Fakat gülümserken dudaklarının uçları yukarıya kıvrılmamıştı. Dudak uçları aşağıya doğru büküldüğü için ağzı alaycı bir hal almıştı. Yalnız mısın diye sordu. Kira çok diye cevap verdi. Hem de uzun zamandan beri. Pekala gel öyleyse. Olur. Genç adam kızın koluna girdi. Kira itiraz etmeden yürüdü. Adam çabuk olmalıyız diye mırıldandı. Bu kalabalık caddeden bir an önce ayrılmak istiyorum. Ben de öyle. Soru sormaman gerektiğini unutma. Soracak sorum yok. Kira adamın yüzündeki inanılmayacak göz çizgilere baktı. Usulca inanmaz gibi kolunu tutan uzun parmaklı ele dokundu. Genç adam neden bana öyle bakıyorsun diye sordu. Fakat kız cevap vermedi. Adam korkarım bu gece pek de neşeli bir arkadaş sayılmam diye konuşmaya devam etti. Sana yardım edebilir miyim? Zaten bunun için gelmedin mi? Birdenbire durdu. Fiyatın nedir? Fazla param yok. Kira ona bakarak kendisine neden yaklaşmış olduğunu anladı. Durmuş, sessiz sedasız genç adamın gözlerinin içine bakıyordu. Konuşmaya başlayınca sesindeki titremenin geçmiş olduğunu fark etti. Artık kendisinden emin ve sakindi. Fazla değil. Nereye gideceğiz? Biraz önce köşede bir bahçe gördüm. Önce oraya gidelim, biraz kalırız. Etrafta asker var mı? Hayır. Terk edilmiş bir malikanenin merdivenlerine oturdular. Ağaçlar onları sokak lambasından gizliyordu. Dalların arasından süzülen ışıklar yüzlerinde ve arkadaki duvarda türlü türlü şekiller çiziyordu. Başlarının üstünde sıra sıra boş pencereler vardı. Bu malikane iyileşmesi imkansız bir yara izi taşıyordu. Dış kapının üstünde duran ev sahibine ait armayı koparmışlardı. Bahçe parmaklığını da kırmışlardı. Demir çubuklar yere doğru eğilmişti. Bunlar saygı duruşu için indirilmiş süngülere benziyordu. Kira, kasketini çıkar dedi. Neden? Sana bakmak istiyorum. Birini araman için mi gönderdiler seni? Hayır, kim yollayacaktı beni? Genç adam cevap vermedi ve kasketini çıkardı. Kira'nın yüzü genç adamın güzelliğini aksettiren bir aynaydı sanki. Fakat Kira'nın yüzünde hayranlık belirtisi yoktu. O hayretle, saygı dolu bir hayretle bakıyordu. Yavaşça, daima paltonun omzu yırtık mı gezersin diyebildi. Giyecek başka şeyim kalmadı. Sen daima insanlara gözlerin yuvalarından fırlayacakmış gibi bakarsın. Bazen. Seni yerinde olsam bunu yapmazdım. Onları ne kadar az görürsen senin için o kadar iyidir. Sağlam sinirlerin ve sağlam bir miden varsa onlara katlanabilirsin. Sinirlerim ve midem sağlam. Bacakların da kuvvetli mi? Genç adam iki parmağıyla kızın eteğini yukarıya kaldırdı. Bunu aşağı gören bir tavırla yapmıştı. Kira taş basamaklara tutundu, eteğini indirmedi. Kendisini zorlayarak hareketsiz oturdu. Nefes bile almıyordu. Sanki donmuştu. Genç adam Kira'yı süzdü. Gözlerini onun yüzünde ve vücudunda gezdirdi. Dudaklarının kenarları yine aşağıya doğru kıvrılmıştı. Kira adama baş eğdiğini sezdiren bir sesle "Bacaklarım da kuvvetlidir." diye fısıldadı. "Pekala, bacakların kuvvetliyse kaçmana bak. Senden mi? Hayır, herkesten. Neyse bunu unut. Eteğini de indir. Üşümüyor musun?" "Hayır." Bu söze rağmen genç kız eteğini indirdi. Genç adam "Sen benim sözlerimi aldırma." diye mırıldandı. "Odanda içecek bir şey var mı?" "Oh, evet. Şimdiden söyleyeyim. Bu akşam çok içeceğim." "Neden bu akşam?" "Benim adetim böyledir." "Hayır, değil." "Nereden biliyorsun?" "Öyle olmadığını biliyorum." "Hakkımda başka ne biliyorsun?" "Çok yorgun olduğunun farkındayım." "Doğru. Bütün gece yürüdüm." "Neden?" "Sana soru sormamanı söylemiştim sanırım." Duvarın kenarında büzülüp oturan kıza baktı. Sadece gri bir göz gördü. Bu göz sakin sakin kendisini süzüyordu. Bir saç buklesi bu gözün üstüne düşmüştü. Kız elini siyah paltonun cebine sokmuştu. Sadece beyaz bileği ortadaydı. Kalın örgülü siyah çorapları vardı. Bacaklarını birbirine yapıştırmış oturuyordu. Genç adam karanlığa rağmen kızın dudaklarının ince ve ağzının geniş olduğunu sezdi. Bu ince vücut hafif hafif titriyordu. Adam siyah çoraplı bacağı tuttu, kız kımıldadı. Genç adam bu karanlık ağza doğru eğilerek "Bana garip bir şeymişim gibi bakmaktan vazgeç." dedi. "İçmek istiyorum. Senin gibi bir kadına ihtiyacım var. Beni sürükleyebileceğin kadar aşağılara inmek istiyorum." Kira başını kaldırdı. "Aşağılara inemeyeceğinden çok korkuyorsun değil mi?" Genç adam siyah çoraplı bacağı bıraktı, kıza daha yakından baktı ve birdenbire sordu. Ne zamandan beri bu iştesin? Pek uzun zamandan beri değil. Bunu anladım zaten. Özür dilerim, elinden geleni yaptım. Ne yaptın? Tecrübeli görünmeye çalıştım. Küçük budala, buna ne gerek vardı? Seni olduğun gibi tercih ederim. Bu her şeyi gören gözlerle olduğu gibi. Nasıl oldu da bu işe atıldın? Bir erkek yüzünden. Bari kendisi buna değdi mi? Evet. Ne iştah. Ne için? Yaşamak için. İnsanın iştahı kapanırsa masada kalması anlamsız olur. Genç adam güldü. Kahkahası başlarının üstündeki soğuk ve boş pencerelere çarparak yankılandı. Zaten kahkahası da o pencereler gibi boş ve soğuktu. Senin gibi masanın altına atılan artıklardan faydalanmak da belki eğlencelidir. Şapkanı çıkar. Kira beresini çıkardı. Ağaçların yaprakları arasından süzülen ışıkta bu karışık saçlar ipek gibi parlıyordu. Genç adam parmaklarını Kira'nın saçlarının arasına soktu ve sonra şiddetle çekti. Kızın canı yanmıştı. O adamı sevmiş miydin? Hangi adamı? Seni bu işe sürükleyen adamı. Kira birdenbire aklına gelen şeyden dolayı şaşırmıştı. Hayır, onu sevmedim. Buna memnun oldum. Sen şimdiye kadar hiç... Başladığı soruyu bitiremeyeceğini anlayarak sustu. Kendimden başka kimseye aldırmadığımı söylerler. Zaten kendime de pek önem vermezmişim. Kim söyledi bunu? Benden hoşlanmayan biri. Benden hoşlanmayan bir sürü insan tanıyorum. Buna memnun oldum. Fakat şimdiye kadar bunun iyi bir şey olduğunu söyleyene rastlamadım. Hayır, böyle birini tanıyorsun. Bana onun kim olduğunu söyleyebilir misin? Tabii, kendin. Genç adam tekrar kıza doğru eğildi. Gözleriyle karanlıkta bir şeyler araştırıyordu. Sonra geri çekilip omuz silkti. Yanılıyorsun. Ben sandığın gibi bir insan değilim. Daima sabun satıp müşterilere gülümseyen bir Sovyet katibi olmak isterdim. Kira, çok mutsuzsun diye atıldı. Genç adam iyice sokulmuş olduğu için Kira onun nefesini dudaklarında hissediyordu. Senden acımanı isteyen oldu mu? Galiba kendini zorla bana beğendirebileceğini sanıyorsun. Boşuna kendini kandırma. Senin hakkında düşündüklerim bana vız gelir. Hele benim hakkımda düşüneceklerine hiç aldırmam. Ben yatağına aldığın diğer erkekler gibi bir insanım. İleride de yatağına alacaklarına da farklı değilim. Kira, diğer erkekler gibi olmak istiyorsun diye mırıldandı. Hem yatağıma da başka erkeklerin girmemiş olmasını arzuluyorsun. Genç adam sesini çıkarmadan kıza baktı. Sonra birdenbire sordu. Sen bir sokak kadını mısın? Kira sakin sakin hayır diye cevap verdi. Ayağı fırladı. O halde sen kimsin? Otur. Cevap ver. Ben teknoloji enstitüsünde okuyan bir kızım. Ailem sokakta bir yabancıyla konuştuğumu duysa beni evden kovar. Genç adam başını eğerek onu süzdü. Kira onun ayakları dibine oturmuştu. Başını kaldırmış delikanlıya bakıyordu. Genç adam bu gözlerde korkuya, yalvarmaya benzer bir şey göremedi. Gri gözler küstah denilecek kadar sakindi. Peki neden bunu yaptın? Kira, seni tanımak istedim dedi. Neden? Yüzün hoşuma gitti. Küçük budala, ben başka tip bir insan olsaydım böyle hareket etmezdim. Fakat ben senin başka bir tip olmadığını biliyordum. Böyle şeylerin yapılmaması gerektiğini bilmiyor musun sen? Umurumda bile değil. Genç adam birdenbire gülümsedi. Gerçeği itiraf etmemi ister misin? Evet. Hayatımda ilk defa bir kadın satın almaya kalkışmıştım. Peki neden bunu bu gece denemeye kalktın? Artık bir şeye aldırdığım yoktu. Bu gece saatlerce yürüdüm. Bu gece bu şehirde girebileceğim bir tek ev yok. Neden? Soru sorma. O kadınlara yaklaşmam imkansızdı. Fakat sen... Senin o garip gülümsemen hoşuma gitti. Gecenin o saatinde öyle bir caddede ne işin vardı? Biriyle kavga ettim. Araba param da olmadığı için yürüyerek eve dönmeye karar verdim. Sonra yolumu kaybettim. Bu güzel gece için sana teşekkür ederim. Şehirde geçirdiğim son gecede olanları her zaman hatırlayacağım. Son? Son gecen mi? Şafakta buradan ayrılacağım. Ne zaman geri döneceksin? Hiçbir zaman dönmeyeceğimi umarım. Kira ağır ağır ayağa kalktı. Genç adamın karşısında durdu. Kimsin sen? Sana güvensem bile bunu söyleyemem. Ebediyen ayrılmana izin veremem. Seni tekrar görmek isterim tabii. Çok uzağa gidecek değilim. Belki geri dönerim. Sana adresimi vereyim. Hayır, sen yalnız oturmuyorsun. Kimsenin evine giremem. Peki ben senin evine gelemez miyim? Benim evim yok ki. O halde bir ay sonra burada buluşmaya karar verelim. Sağ kalırsam ve kente tekrar girebilirsem seni burada bekleyeceğim. Geleceğim. Kasım'ın 10'unda. Yalnız gündüz buluşalım. Öğleden sonra 3'te. Bu merdivenlerde. Peki. Bu da tanışmamız gibi delice bir şey. Artık evine dönmelisin. Bu saatte sokakta olman doğru değil. İyi ama sen nereye gideceksin? Şafağa kadar yürürüm. Zaten birkaç saat kaldı. Haydi gel. Kira tartışmadı. Genç adam onun koluna girdi. Kız yürümeye başladı. Kırık parmaklarını yere batan mızraklarının üstünden atladılar. Sokak bomboştu. Uzak bir köşede bekleyen arabacı ayak seslerini duyunca başını kaldırdı. Genç adam arabacıya işaret etti. Dört atın nal sesleri birdenbire sessizliği bozdu. Kira, adın nedir diye sordu. Leo. Ya seninki? Kira. Araba yaklaştı. Genç adam arabacıya bir kağıt para uzattı. Nereye gitmek istiyorsan arabacıya söyle. Kira, bir ay için elveda diye mırıldandı. Genç adam durdu. Eğer hayatta kalırsam ve unutmazsam. Kira arabaya bindi, çömelip arka tarafa baktı. Araba ağır ağır hareket edince genç kızın saçları uçuştu. Kira hala peşinden bakan adamı seyrediyordu. Araba köşeyi dönünce Kira'nın başı göğsüne düştü. Fakat hala çömelmiş duruyordu. Elini kanepeye dayamıştı. Avucu açık duran bu el ne kadar acizdi. Genç kız parmaklarında atar damarları hissediyordu.